2. Petrus 1. bölüm 8. ayette çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız der. Bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız. Gördüğünüz gibi Petrus inancın dışa vurumundan söz eder. Dinden ya da ayinlerden bahsetmiyor. İmanlının içinde olan bir şeyden bahsediyor. Dünyadaki yozlaşmadan kurtulduğumuzu söylemenin nedeni tanrısal öz yapıyı paylaşmamızdır. Yozlaşma insan yüreği içindedir. Petrus birazdan kurtulmamışların yani sahte inanların dünyanın kirinden, dindar gözükerek veya bir törenden geçerek kurtulmadıklarını ama yüreklerinin değişmesi gerektiğini anlatacaktır. Bu niteliklere sahip olursanız derken ne demek ister? Bundan önceki ayette sözünü ettiği şeylerden yani iman, erdem, bilgi, öz denetim, dayanma gücü, Tanrı'nın yoluna bağlı olma, kardeşseverlik ve sevgiden bahseder. Bunların hepsi içimizde bulunmaktadır. Bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız diyor. Şimdi yine matematik yapmaya başlar. Elçi Petrus'un matematiği oldukça iyi görünüyor. Etkisiz ve verimsiz olmazsınız diyor. Etkisiz kelimesi burada boş durmak anlamına gelir. Bu kutsal ruhun ürünüyle ilgilidir. Ruhun meyvesini bir yerde oturarak üretemeyiz. Ruhun meyvesinin kutsal ruhun işi olduğu, bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey olmadığı doğrudur. Ama kendimizi ona teslim etmeli, vücudumuzu ona sunmalı, asmadan yani Rab İsa Mesih'ten ruhun meyvelerini almalıyız. Tekrar ediyorum. Ruhun meyvesi iman, erdem, bilgi, öz denetim, sabır, tanrısallık, kardeş sevgisi ve kaybolanları sevmektir. Tanrı bizim verimsiz olmamızı istemez. Verimsiz olmazsınız sözü bence objektif şeylerle ilgilidir ama etkisiz olmak subjektif olan içsel bir durumu ifade eder. Eminim ki ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden ya da boş bir fıçıdan farkı olmayan imanlılarla tanışmışsınızdır. Ruhun meyvesi bakımından verimsizdirler. Buna tezat olarak biz imanlılar verimsiz olmamalıyız. Hayatlarımız Elçi Petrus'un bize burada anlattığı ruhun meyveleriyle nitelendirilmelidir. Dostum sizin hayatınız başka insanları etkiliyor mu? Tanrı sözünü ona ihtiyacı olan insanlara götürmeye yardımcı oluyor musunuz? 2. Petrus 1. bölüm 9. ayette bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur diyor. Petrus şimdi bizim için çok önemli olan bir şeye günümüzde kilise üyelerinin hayatındaki verimsizliğe değinecektir. İsteksizlikleri sonunda onları kurtulup kurtulmadıklarından emin olmadıkları bir yere getirebilir bu düşünce. Elçi Paulus 1. Korintliler 16. bölüm 13 ila 14. ayetlerde diyor ki uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun, her şeyi sevgiyle yapın. Sonra Elçi Paulus Korintlilere yazdığı 2. mektubunu bitirirken 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız der. Bu oldukça güçlü bir bildiridir. İmanda olduğunuzdan emin olmak için kendinizi yoklamalısınız. Eğer Tanrı'nın gerçeğine aldırmadan yaşayıp yine de inanlı olabileceğinizi ve inanlı olduğunuzu bildiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu imkansız. Hala inanlı olabilirsiniz ama bunu bilmeyeceksiniz. Uzun yıllar önce bir vaiz bana, İnanlının kurtuluşunun sonsuz olduğu güvencesine iman eden ama kendilerinin kurtulmuş olup olmadıklarından emin olmayan çok fazla imanlı var demişti. Görüyorsunuz ya, inanlının güvencesi objektiftir, kurtuluş güvencesi ise subjektif. Petrus bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu niteliklere sahip olmayan uzağa göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur, kurtulduğunu unutmuştur diyor. 2. Petrus 1. bölüm 10. ayetti. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz der. Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye gayret etmeliyiz. Burada tabii ki daha çok kökleşmeye gayret edin demek ister. Başka bir deyişle inanlının güvencesinin objektif ve değişmez olduğu anlatılır. Ancak sizin içinizdeki güvence yaşam şeklinize bağlı olarak değişebilir. Hayatınızı içtenlik ve gerçekle yaşamıyorsanız, akşamları yatağınızda yattığınızda gerçekten yeniden doğup doğmadığınızı sormaya mahkumsunuz. Mesih'in sizi kurtarmak ve kurtulmuş tutmak için gereken her şeyi yaptığı doğrudur. Ama inanlı yaşamınızın anlamlı olması için sizin üzerinde çalışmanız gereken noktalar vardır. Ben uzun zamandır evliyim ve hiçbir zaman akşamları uyanık kalıp kendime evli olup olmadığımı sormam gerekmiyor. Ama evliliğimin anlamlı olması için bu konuda çaba sarf etmem gerekiyor ve bunu da çok uzun süredir yapıyorum. Aynı şekilde imanlı yaşamımızda çağrılmışlığımızı ve seçilmişliğimizi daha çok kökleştirmeye gayret etmeliyiz. Yani Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu bilmeniz kendi yüreğinizde gerçek olmalıdır. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz diyor. Günaha düşen birçok imanlıyla konuştum. Günaha düşmeden önce hiçbirinin kurtulduğundan emin olmadığı ilginç bir noktadır. Gördüğünüz gibi güvenceye sahip olmayan kişinin altında sağlam bir temel de yoktur. 2. Petrus 1. bölüm 11. ayette böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır diyor. Petrus'un inanların göğe alınmasından değil de Mesih'in egemenliğini kurmak için dünyaya gelişinin altını çizdiğini dikkat etmeliyiz. Bunun yanıtını 14. ayette buluyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum der. Gördüğünüz gibi Petrus inanların göğe alınacağı zamanı bekleyen bir elçi değildi. İnanların göğe alınmasını hiçbir zaman görmeyeceğini biliyordu. Çünkü İsa Mesih ona kendisi için şehit olacağını bildirmişti. Bu yüzden yakında bedenden ayrılacağını da biliyordu. Bu ölüm hakkında konuşmanın çok güzel bir yoludur. Simon Petrus yakında bedenini terk edip Tanrı'nın huzuruna gideceğini bildiğini ve kendisinin önünde inanların göğe alınması beklentisi olmadığı için Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğinden bahsettiğinin altını çizer. 2. Petrus 1. bölüm 12. ayette onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekte pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman anımsatacağım der. Onlardan yakında ayrılacağını bildiği için bu azizleri ruhsal bakımdan sıkılmamaları için lütufla büyümeye çağırır. Günümüzde gerçekten de ruhsal bakımdan bunalmış olan bazı imanlar var. Eminim siz de böylelerine rastladınız. Sendeleyip dururlar ve meleklerinden bazılarını kaybetmiş gibi görünürler. 2. Petrus 1. bölüm 13. ayette bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum derken bu dünyada yaşadığı sürece onlara bu önemli şeyleri anımsatması gerektiğini işaret eder. 2. Petrus 1. bölüm 14. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum der. Burada İsa Mesih'in dirildikten sonra Celile kıyısında elçilerle kahvaltı hazırlığında kendisine bizzat söylediklerinden bahseder. İsa Mesih sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek dedi. Yuhanna bunun yorumunu yaparak Yuhanna 21. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle der. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel diyor. Bu sözler tüm kutsal kitabın en önemli ayetlerinden bazılarını oluşturmuştur. Petrus'un burada söylediklerini bilip anlayabilmeniz için bunun üstünde dikkatli bir şekilde duruyorum. Şimdi bu mektuba neden Petrus'un ölmeden önce son yazdığı mektup dediğimi anlayabilirsiniz. Sözleri ölüm döşeğinden söylediği son sözler gibidir. Bir adam o zamana kadar hiçbir önemli şey söylememişse bile ölüm döşeğindeyken önemli bir söz söyleyebilir. Bütün hayatı boyunca yalan söylese bile ölüm döşeğinde büyük bir ihtimalle doğruyu söyleyecektir. Kutsal kitabın ölüm döşeğinde söylenen sözleri önemsemesi ilginç bir noktaya oluşturmaktadır. Buna eski antlaşmadan da örnek vereyim. Yaratılış 49. bölümde biraz üzücü ve dramatik bir sahne vardır. Yakup 12 oğlunu yatağının yanına çağırır ve her biri hakkında peygamberlikte bulunur. Ve bu peygamberliklerin de hepsi harfi harfine gerçekleşmiştir. Musa vaat edilmiş topraklara girmeyeceğini, bunun yerine Moab diyarındaki Nebo dağında öleceğini öğrenince, tıpkı Yakup gibi 12 oymağı yanına çağırıp ölmeden önce her birini kutsadı. Ve o zaman onlara söylediği şeyler çok önemliydi. Yeşu yaşlanıp da bu dünyadan ayrılmaya hazır olduğunda o da İsrail kavimlerini yanına çağırıp onlara son bir çağrıda bulundu. Sonra onları Tanrı'yı izlemeye çağırdı ve kendi hayatı için şöyle dedi. Ben ve ev halkım Rabbe kulluk edeceğiz. Davut da ölmek üzereyken Süleyman'ı çağırmıştı. Bence Davut yerine geçecek kral olarak Süleyman'ı değil Avşalom'u seçecekti ama Avşalom ölmüştü. Davut Süleyman'a şöyle dedi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Ölümü anlatmanın ne kadar güzel bir yolu. Kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu bilmiyorum. Ama hangi yolda seyahat ettiğinizi biliyorum. Siz de herkes gibi bu dünyadan bir gün ayrılacaksınız. Bunun kulağa çok hoş gelmediğinin farkındayım ama aynı şey hepimizin başına gelecek. Sonra Davut Süleyman'a Tanrı'nın tapınağını inşa etme buyruğunu verdi ve Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir, iş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, Rab Tanrı içindir diyerek tüm İsrail'i ona yardım etmeye çağırdı. Sonra İncil'de Rab İsa son fısıh için Yeruşalim'e geldiğinde elçileriyle yukarı odada konuşurken kendisinin ölüp yüceltilmiş bedeniyle geri dönmeden önce son kez bedende olarak kendileriyle birlikte olduğunu bildirdi. O gece onlara çok önemli şeyler söyledi. Elçi Paulus gördüğünüz gibi son sözlerini 2. Timoteus'ta bildirmektedir. Bunlar onun son sözleridir. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir, diyor. Şimdi Simon Petrus da diyor ki, bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Bu dünyadaki yaşamımın sonuna geldim, diyor. Gelenekler Petrus'un çarmıha başı aşağıda olarak gerildiğini bildirmektedir. Bazı insanlar bunun çarmıha baş aşağı gerildiği anlamına geldiğini düşünürler. Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Bence burada anlatılmak istenen İsa göklere bakarak öldü ve Petrus kendisini Rabbinin öldüğü şekilde ölmeye layık görmediği için kafası aşağıya bakarak ölmüştür. Simon Petrus bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum derken burada beden için kullandığı Grekçe kelime çadır veya konak anlamına gelen sekenoma'dır. Hem Petrus hem de Elçi Paulus bedenden bahsederken aynı kelimeyi kullanmaktadır. 2. Korintliler 5. bölüm 1. ayette Paulus, biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz var, diyor. Çadır pek dayanıklı bir şey değildir ve siz çadırınızın, yani bedeninizin dayanıklı olduğunu düşünüyorsanız, otoyola çıkın ve ufak çadırınızın katlanıp sessizce öleceğini görün. Biz ölünce sizin ve benim içinde yaşadığımız bedenler uykuya dalar. Beden toprakta uyur. Tanrı Adem'i yarattığında vücudunu topraktan aldı. İnsan topraktan yaratıldı. Vücudumuzun bileşiminde normal toprakta bulunan 15-16 öğe bulunmaktadır. Beden uyutulur ve toprağa döner. İncil'de uyku için kullanılan Grekçe kelime yatmak anlamına gelir ve klasik Grekçe'de yatağa yatmak olarak kullanılır. Ruhun uyuduğuna inanan bir adam bu konuyu benimle tartıştı. Ona uyumanın yatağa yatmak anlamına geldiğini söyledim ve daha sonra da ruhun battaniyelerin altına hangi kısmını yastığın üzerine koyacağını da sordum. Beni bu konuda daha aydınlatabilmiş değil. Çünkü tabii ki uyuyan ruh değil, bedendir. Çadır gibi olan bedendir. Beden zayıftır. Ve bugünlerden birinde onu burada bırakıp dünyadan ayrılacağız. Elçi Paulus ayrıca 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayette cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz der. Petrus ve Paulus ikisi de ölüm hakkında böyle konuşmaktadır. İçinde yaşadığımız bu ufak çadır mezara konulur. Orada uyur ama ruh asla ölmez. Ve tabii ki ruh hiç ölmediği için hiç ölümden de dirilmez. Dirilme sözcüğü bedenle ilgilidir. Grekçe'de bu kelime ayağa kalkmak anlamına gelen ve bedenden söz ettiği açık olan anastasis kelimesidir. 2. Petrus 1. bölüm 15. ayete ve devam eden ayetlere geldiğimizde gerçekleşen peygamberliklerin tanıklık ettiği Tanrı sözünün yetkisini görürüz. 2. Petrus 1. bölüm 15. ayette ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim der. Dünyadan göçtükten sonra diyor. Sadece buradaki evinden, çadırından taşınır. Elbise değiştirir gibi bu bedeni üstünden atıp çıkışını yapacaktır. Çıkış ölümün her şeyin sonu olmadığını ima eder. İsrailoğulları Mısır'dan ayrıldığında Mısırlılar tamam. Artık buramıza geldi. Onlarla işimiz bitti dediler ama bitmemişti. İsrail çölde yoluna devam etti ve sonunda vaat edilen diyara girdi. Ve Petrus adlı bu adam için ölüm bir son değil bir çıkıştı. Bunları sürekli anımsayabilmeniz için diyor Petrus. Yaklaşan ölümünün ışığında bazı şeylerin aklımızda kalması için onları tekrar etmek istediğini söyler. Ve bu özellikle altını çizeceği şey Tanrı sözünün doğruluğu olacaktır. Şimdi Petrus'un mektubunun kalanını incelemenin daha zor anlaşılır bir yolu var. Dünyada merkezkaç kuvvet ve merkezcil kuvvet olmak üzere iki değişik kuvvet bulunur. Merkezkaç kuvvet bir ağırlık merkezinden dışarıya doğru kuvvet uygulanmasıdır. Eğer bir topu ipe takıp başınızın etrafında döndürürseniz top sizden uzaklaşmaya çalışarak ipi çekecektir. Merkez kuvveti ise bunun tam tersidir. Bir ağırlık merkezine ya da eksene doğru çekmesidir. Petrus birbiriyle çatışan bu iki kuvveti Tanrı sözüne uyarlar. Bizi dünyadan çeken bir merkez kaç kuvveti ve dünyaya doğru da iten bir başka kuvvet vardır ki bu yüzden Tanrı sözünden uzağa çeken bir merkezci kuvvetten bahseder. Dostum, merkez kaç kuvvet Tanrı sözüdür. Bizi dünya sisteminden uzağa çekebilecek tek kuvveti oluşturur. Geçenlerde radyodaki Kutsal Kitap Öğreti programımızı dinleyen bir alkolikle konuştum. Tanrı sözünün kendisini alkolden ve dünyasal bir hayattan uzaklaştırıp Tanrı'ya yaklaştırdığını anlattı. Petrus bizi çağrılmışlığımızı ve seçilmişliğimizi daha çok kökleştirmemiz gerektiği noktasına çeker. Ve güvenebileceğimiz bir otoritenin var olduğunu bilmemizi ister. Birisi kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunu nereden biliyorsun diye sorabilir. 2. Petrus 1. bölüm 16. ayet. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük der. Bu anlamamız gereken önemli bir noktayı oluşturur. Uydurma masallara başvurmadık diyor. Kutsal kitap bir sürü yalandan oluşmamıştır. Kutsal kitap bir peri masalı da değildir. Kutsal kitap bir efsane de değildir. Tarihidir ve gerçekleri yansıtır. Eğer samimiyseniz ve günahlarınızı bırakmak isterseniz Tanrı kutsal kitabı sizin için gerçek kılacaktır. Eğer gözlerinizin üstünde bir perde varsa bu zihinsel olarak kör olduğunuz anlamına gelmez. Günahlarınızı terk etmeyi istemediğiniz için bu böyledir. Biz günahımızı terk etmeye razı olduğumuzda Tanrı kutsal kitabı kalbimizde doğrulayacaktır. Onun görkemini gözlerimizle gördük diyor. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bu biraz rahatsız edici. Simon Petrus İsa Mesih'in gelişini ve görkemini ne zaman görmüştür? İsa Mesih'in dağda görünüşünün değişmesinden bahsettiğini açıklığa kavuşturarak 2. Petrus 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle devam eder. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum" diye seslenen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldım. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik der. Belli ki Petrus burada İsa Mesih'in dağda görünüşünün değiştiği zamandan bahseder. Bu olayın önemini anlamamız gerekir. İsa Mesih, "Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var" diyen Matta 16. bölüm 28. ayette acaba ne söylemeye çalışıyordu? Bu sözler bazı insanların egemenliğin o zaman gelmiş olduğu düşünmesine neden oldu. Matta'nın anlatımının bu noktasında bölümün bitip başka bir bölümün başlaması ise talihsizliktir. Hatırlarsanız İncil'in orijinal kopyası bölümlere ayrılmamıştı. Anlatım Matta 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle devam eder. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. İsa'nın dağda görünüşünün değişmesi egemenliğin minyatür bir resmiydi. Musa ve İlyas oraya çıkıp Mesih'in yanında durdular. Musa eski antlaşmadaki yasayı temsil etmektedir. İlyas ise eski antlaşmadaki peygamberleri temsil ediyordu. Acaba ne hakkında konuştular? Mesih'in ölümünü, bu dünyadan çıkışını, bu dünyanın odasından geçip babanın huzuruna çıkmasını konuşuyorlardı. Eski antlaşmada bunun hakkında yazmışlardı ve İsa'nın dağda görünüşü değiştiğinde de bunu konuşmaktaydılar. Musa ve İlyas eski antlaşmadaki ölen kutsalları temsil ediyordu. Kilise henüz yoktu ama orada bulunan 3 öğrenci inananlar bedeni olan kilisenin başlangıcını oluşturuyorlardı. Bu kişiler elçiler olacaklardı. Bu yüzden İsa'nın dağda görünüşünün değişmesi bizlere egemenliğin küçük bir resmini vermektedir. Bundan hemen sonra İsa Mesih ve öğrencileri dağdan indiler ve oğlu cinlenmiş olan bir adamla karşılaştılar. Diğer öğrenciler çocuğa yardım etmek için hiçbir şey yapamamışlardı. Seyredenler öğrencilere gülüp onlarla alay ediyorlardı. Bu şimdiki zamanında bir resmidir. Egemenlik askıdadır. İsa Mesih Tanrı'nın sağında durur ve dünyadan ayrılan bütün eski antlaşma ve yeni antlaşma kutsalları onunla birlikteler. Ama bizler yeryüzünde cinlenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Buna inanmıyorsanız gazeteleri okuyun ya da haberleri seyredin yeter. Dünya korkunç bir durumda. Dünyada bir umut ve güç mesajı vermesi gereken kilise bu kötülüklerle dolu dünyaya yardım etmiyor. Bunun sonucunda kiliseyle alay edilir ve bir bakımdan da haklıdırlar. Çünkü kilise olması gerektiği gibi babasının işiyle ilgilenmez. Simon Petrus İsa'nın görünümünün değiştiği dağda onunla beraber olduğunu söyler. Tanıklardan biriydi. Sonra şu tuhaf sözleri söyler. 2. Petrus 1. bölüm 19. ayet. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan, çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz der. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı derken ne diyor? Peygamberlerin sözleri derken gelecekle ilgili sözlerini de bunlara dahil ettiği halde onların sadece gelecekle ilgili sözler olduğunu anlatmaz. Kutsal kitabın tümünden bahseder. Çünkü kutsal yazıların Tanrı tarafından verildiğini söyler. Ve bundan sonraki ayette belirtileceği gibi peygamberler sadece Tanrı'dan emir alan yazıcılar değillerdi. Kendi düşüncelerini ve hislerini de bildirdiler. Buna karşın Tanrı isteğini kutsal kitabı yazan adamlar aracılığıyla tamamen aktarmıştır. Kutsal kitabı mucize kitap yapan da budur. Gördüğünüz gibi kutsal kitap sadece tanrısal değil, aynı zamanda da insansal öğeler taşır. Hem Tanrı ve hem insan olan Rab İsa gibidir. Kutsal kitap bir Tanrı kitabı ve aynı zamanda bir insan kitabıdır. Yanlış anlaşılmasını istemem. Kutsal kitap bir insan tarafından yazılan bir kitap değildir. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı insanlara söylemek istediklerini yine insanlar aracılığıyla, yani vahiy yoluyla kaleme aldırmıştır. Kutsal kitap sizin ve benim yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve var olduğumuz yerdeki insan yaşamıyla ilgilidir. Buna karşın Tanrı'nın insana anlayabileceği bir dilde seslenmesi ve konuşması da harikadır. Birçok insan keşke Petrus'la birlikte ben de orada olabilseydim, keşke ben de o olanları görebilseydim diye düşünebilir. Dostum, siz bundan daha iyi bir şeye sahipsiniz. Sizin elinizde Tanrı sözü var. Eğer kalbinizi açıp size hitap etmesine izin verirseniz direkt olarak size hitap edecektir. Tanrı sözü görmekten ve duymaktan çok daha iyidir. Peygamberlerin sözü bizim için daha büyük kesinlik kazandı diyor Petrus. Karanlık yerde ışık saçan çıra, Tanrı sözü, bir ışık, bir lamba, gökteki güneş gibi bir ışık kaynağıdır. Merkez kaç kuvvetinden bahsettim, işte o güç Tanrı sözüdür. Güneş ışığını evrene yaydığı gibi Tanrı sözü de bir ışık, bir kuvvet ve bir güç yayar. Günümüzde dünyadaki tek somut doğaüstü şeydir. Tanrı sözü içinde yaşadığımız bu saatte elimizde Tanrı'dan gelen tek fiziksel mucizedir. İsa Mesih gelene kadar da böyle kalacaktır. 2. Petrus 1. bölüm 19. ayette gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek diyor. Aynı şekilde Vaiz 22. bölüm 16. ayette Davut'un kökü ve soyu benim parlak sabah yıldızı benim der. İsa'ya parlak sabah yıldızı denilir. İsa geri gelene dek Tanrı sözü dünyada dolaşıp insanları dünya sisteminden uzaklaştırıp Tanrı'nın kollarına getiren bir merkez kaç kuvveti gibi çalışacaktır. Bu düşünceler bizim için çok açık bir resim çiziyor olmalıdır.